Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 21. Ayrım. Duman yeli burnunu sürterek uyandırdı. Tayita uykulu bir halde hayvanın başını itti ama o ısrarla burnunu sürtmeye devam etti. Sonunda doğrulup oturdu. "Ne var tatlım, ne oldu sana?" Kısrak arka bacaklarından biriyle karnına vurdu ve Tayita'yı harekete geçirecek biçimde hafifçe inledi. Tayita ayağa fırlayıp onun başını ve boynunu okşadıktan sonra böğrünü yokladı. Şiş karnından rahmindeki şiddetli kasılmaları hissetti. Hayvan bir daha inleyip arka bacaklarını açtı, kuyruğunu kaldırdı ve işedi. Sonra başını karnına eğdi. Tayita bir kolunu boynuna dolayıp onu barınağın ucuna götürdü. Onu sakin bir yerde tutmanın ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Eğer rahatsız edilir ya da heyecanlandırılırsa kasılmalar kesilebilir ve doğum gecikirdi. Ay ışığında kısrağı izlemek üzere çömeldi. Duman yeli huzursuz bir şekilde debelendikten sonra yere yatıp sırtüstü yuvarlandı. "Ne akıllı kızsın sen," diye yüreklendirdi Tayita. Kısrak, içgüdüsel olarak tayın düzgün çıkacağı pozisyonu almıştı. Sonra ayağa kalktı ve başını eğip beklemeye başladı. Daha sonra karnı yükseldi ve suları boşaldı. Dönüp sularının aktığı otları yaladı. Şimdi kuyruğu Tayita'ya doğru kalkmıştı ve Tayita altından mat doğum kesesinin kabardığını gördü. Hayvan güçlü ve düzgün bir şekilde akınıyordu. Tayita ince zarın arkasından bir çift minik toynak gördü ve sonra her kasılmayla birlikte bir ayak ortaya çıkmaya başladı. Sonunda minik bir burun da ortaya çıktı ve Tayita rahatladı. Doğuma müdahale etmesine gerek kalmamıştı. "Aferin," diyerek duman yelini alkışladı. "Harikaydın hayatım." Yardımına koşmamak için kendini zor tutuyordu. Oysa hayvan kendi işini gayet güzel hallediyordu. Kasılmaları düzenli ve güçlüydü. Yavrunun başı dışarı çıktı. "Annesi gibi gri," diye fısıldadı keyifle. Sonra aniden kese ve tay dışarı atıldı. Yere çarpınca plasenta parçalandı ve kese serbest kaldı. Tayita hayretler içindeydi. Gördüğü binlerce at doğumu içinde bu en hızlı olanıydı. Tay şimdiden zarı yırtmak için çırpınmaya başlamıştı. "Kasırga kadar hızlı," diyerek gülümsedi. "Adı da bu olacak." Duman yeli yavrusunun mücadelesini ilgiyle izliyordu. Nihayet zar yırtıldı ve tay içinden çıkıp sarhoş gibi yalpalayarak ayağa kalktı. Yorulduğu için nefes nefeseydi ve gümüşü böğrü inip kalkıyordu. "Güzel," dedi Tayita yumuşak bir sesle. "Küçük güzel bir oğlan." Duman yeli yavrusunu yüreğinden gelen bir annelik dürtüsüyle yalarken neredeyse yeniden yere yıkıyordu. Tay sallandı ama dengesini sağlamayı başardı. Sonra içinden gelen dürtüyle doğal süreci başlattı. Uzun dil darbeleriyle amniyotik sıvıyı yalıyordu. Sonra en yakın memeye uzandı. Daha şimdiden süt sızmaya başlamıştı bile. Tay önce memeyi kokladı ve sonra deniz salyangozu gibi yapıştı. Hırsla emiyordu. Tayita kalkıp oradan uzaklaştı. Artık varlığına ne ihtiyaç duyuluyordu ne de arzu. Şafak sökerken askerler anneyi ve bebeğini sevmeye geldi. Hepsi atları iyi tanıdığı için fazla kalabalık etmemeleri gerektiğini biliyorlardı. Uygun bir mesafeden seyredip birbirlerine yeni yavrunun ne düzgün bir başı ve güzel bir gövdesi olduğunu gösterdiler. "Shabako, geniş, güzel bir göğüs," dedi. "Azimli bir hayvan olacak. Bütün gün koşacak. Ön bacakları dışa doğru veya güvercin parmaklı değil, hızlı olacak," diye ekledi Hilto. "Kalçaları da gayet dengeli. Fazla aralık veya kalçadan çıkma değil. Evet, rüzgar gibi hızlı koşacak," dedi Tonka. "Meren ise?" "Ona ne ad vereceksin büyücü?" diye sordu. "Kasırga." "Evet," diye hepsi onayladı. "Bu isim ona yakışır." 10 gün içinde kasırga yaptıkları bölmede neşeyle koşup oynuyor, sütüne bir an önce kavuşmak için annesinin memelerine kafa atıyordu. "Aç gözlü minik dostumuz," dedi Tayita. "Daha şimdiden peşimize takılacak kadar güçlü." Meren bir kez daha güneye doğru yola koyulmadan önce ay dolunay olsun diye birkaç gün daha bekledi. Tayita'nın birliğin önünden geçerken su kazanlarına ve yük katırlarının sırtına vurulmuş kireç çuvallarına baktığını görünce de hemen "Artık onlara ihtiyacımız olmayacağına eminim ama" diye açıklamaya başladı. Tayita onun söyleyeceklerini tamamladı. "Bunlar atılmayacak kadar değerli şeyler. Kübi de satabiliriz." "Ben de aynen öyle düşünmüştüm." Meren rahatlamış görünüyordu. "Senin büyünün gücünden bir an bile kuşku duymadım. Artık bundan sonra sadece temiz sularla karşılaşacağımızdan eminim." Gerçekten de öyle oldu. Ulaştıkları bir sonraki gölet de yeşildi ve ağızlarının etrafından sakalları sarkan iri yayın balıklarıyla doluydu. Suların çekilmesinden dolayı yan yana sıkışmış büyük sürüler halinde yaşıyorlardı ve zıpkınla avlamak çok kolaydı. Etleri parlak turuncu renkli ve yağlıydı. Tatları da nefis oluyordu. Askerler arasında Tayita'nın ünü artık mermere kazınmış ve altınla bezenmişti. 400 başıyla erleri onu dünyanın sonuna dek takip etmeye hazırdı ve aslında Firavun'un emri de buydu. Atlar için yem bulmak her zaman zor oluyordu ama Tayita bu yoldan daha önce de geçtiği için çevreyi çok iyi tanıyordu. Onları nehir kıyısından alıp alçak kuru gibi görünen bitkilerle dolu gizli vadilere götürüyordu. Bitkilerin dibi kazılınca tıka basa su ve besin dolu devasa kök keseleri ortaya çıkmaktaydı. Bunlar zor zamanlarda antilop sürülerinin besin deposuydu. Onlar da toynaklarıyla kazıp çıkarıyorlardı. Askerler onları kesip parçalara ayırıyordu. Başlangıçta atlar bu yemlere dokunmayı reddediyor ama açlık ağır basınca durum değişiyordu. Adamlar artık kazanlara ve kireç çuvallarına bu keseleri koyuyorlardı. İlerleyen aylarda da aynı hızla yola devam ettiler. Ama güçten düşen atlar tökezlemeye başlamıştı. Yere yıkıldıkları zaman askerler kulaklarının arasından kafatasına dek inen bir kılıç darbesiyle öldürüyordu onları. Kemiklerini güneşin altında ağarmaya bırakıyorlardı. Son engele gelmelerinden önce toplam 21 at ölmüştü. Son engel ise Nil'in akmak için zorlandığı dar Şabluka boğazıydı. Boğazın yukarısında Nil'in genişliği neredeyse 1,5 kilometreydi. Ancak boğazda nehir yatağı iki kayalık yamaç arasında 100 metreye kadar daralıyordu. Orada kamp kurduklarında ilk kez suyun aktığını gördüler. Geniş bir akarsu kayalık boğazdan geçip aşağıdaki gölete dökülüyordu. Fakat 1,5 kilometre kadar aktıktan sonra kumlara gömülüp kayboluyordu. Dar ve dik bir keçi yolundan Şabluka tepesine tırmandılar. Zirveden güneye doğru bakınca ovalar ve uzaktan alçak mavi tepeler görünüyordu. Tayita, "Kerreri tepeleri," dedi. "Her iki Nil'e hakimdirler. Kübi de sadece 50 farsah kadar ileride. Nehir yatağı her iki kıyıdaki hurma korularıyla ayırt ediliyordu. Korular batı kıyısından tepelere doğru devam ediyordu. Kübi'ye yaklaştıkça ırmak daha güçlü akmaya başladı ve hepsinin morali yükseldi. Yolculuğun son ayağını bir günde kat ettiler ve nihayet Nil'in ikiye ayrıldığı kavşağa geldiler. Kübi, Mısır ülkesinin en son ileri karakoluydu. Küçük kale, bölge valisini ve sınır muhafızları birliğine ev sahipliği yapmaktaydı. Kent, nehrin güney kıyısı boyunca yayılmıştı. Burası bir ticaret merkeziydi. Bulundukları mesafeden bile pek çok binanın yıkıldığını ve terk edildiğini görebiliyorlardı. Nil'in kuruması yüzünden kuzeydeki ana Mısır'la yapılan tüm ticaret ölmüştü. Tayita, Meren ve adamlarının konuştuğu insanlardan pek azı bir kervanı o tehlikeli yola götürmeye hazırdı. Bu su akıntısı Etiyopya dağlarından geliyor. Tayita doğudaki geniş nehir yatağını gösterdi. Sular akıyordu ve sulama kanallarına dökmek için karşı kıyıda dönen su dolaplarını görebiliyorlardı. Kentin etrafını geniş yeşil karabuğday tarlaları çevrilemekteydi. "Burada atları semirtecek güzel tahıl bulmayı umuyorum," diyen Meren keyifle gülümsedi. Tayita, "Evet," dedi. "Onlar tamamen iyileşene kadar dinlenmemiz lazım." Duman Yeli'nin boynunu okşadı. Ne yazık ki o da iyi değildi. Kaburgaları sayılıyordu ve derisi matlaşmıştı. Tayita kara buğday tayınını onunla paylaştığı halde hem tayını beslemek hem de yolun güçlüklerine katlanmak hayvanı güçsüz bırakmıştı. Tayita dikkatini nehrin doğu çatalına çevirdi. "Kraliçe Losris'in keşif birliğini gönderdiği yol bu," dedi. "Biz kadırgalarla gidebildiğimiz kadar gittik. Sarp bir boğaza gelince onları oraya demirledik. Savaş arabaları ve at arabalarıyla yola devam ettik. Dağlarda kraliçe ve ben Firavun Mamos'un mezarı için bir yer seçtik. Tasarımını yaptım ve dikkatle gizledim. Kimsenin bulamadığından ve talan edemediğinden eminim. Bulamayacaklar da." Kısa bir süre bu becerisini anımsadı ve devam etti. "Etiyopyalıların güzel atları var. Ama iyi savaşıyorlar ve dağlarını çok iyi savunuyorlar. Onları yenip boyunduruk altına alarak imparatorluğa getirmek üzere gönderilen iki ordumuzu püskürttüler. Korkarım üçüncü bir deneme hiç yapılmayacak." Dönüp doğruca nehrin güney kolunu gösterdi. Doğu çatalından daha genişti ama kuruydu. Yatağında en küçük bir kıpırtı bile yoktu. "Takip etmemiz gereken yön bu." Birkaç fersah sonra nehir iki ordumuzu iz bırakmadan yutan bataklığa giriyor. Yine de eğer şansımız yaver giderse bataklığı biraz kurumuş buluruz. Belki diğerlerinden daha iyi bir yoldan gidebiliriz. Firavun'un Şahin mührü sayesinde vali bize yeterli rehberler verebilir. Gel, Kübi'ye gidelim." Vali bu ileri karakolun 7 yıldır kuraklığa dayanmasını sağlamıştı. Adı Nara'ydı ve sürekli tekrarlayan bataklık ateşi nöbetleri yüzünden beli bükülmüş, rengi sararmıştı. Ama garnizonu ondan çok daha iyi durumdaydı. Kara buğday sayesinde askerler iyi beslenmişti. Atlar da semizdi. Meren krallık mührünü gösterip Tayita'nın kimliğini açıklayınca Nara'nın konukseverliği göklere çıktı. Tayita ile Meren'i kaledeki konuk evine buyur etti ve en iyi odaları onlara verdi. Hizmet etmeleri için kölelerini, yemeklerini hazırlasın diye kendi aşçılarını yolladı. Sonra da adamlarını yeniden donatmaları için silah depolarını açtı. "Yedeklerin arasından dilediğiniz atları da seçin. Depo görevlisine ne kadar kara buğday ve yem ihtiyacınız olduğunu bildirin. Hasislik etmeye gerek yok. Bizim erzağımız bol." Meren adamlarını yeni bölüklerinde teftiş ettiğinde herkesi keyfi yerinde buldu. Hilto, "Tayınlar mükemmel. Kentte fazla kadın yok ama olanlar cana yakın. Atlar ve katırlar karınlarını kara buğday ve yeşil otla dolduruyor. Kimsenin en ufak bir şikayeti yok," diye rapor etti. Uzun sürgünden sonra Vali Nara medeni dünyadan haber almaya ve yeni insanlarla arkadaşlık etmeye çok hevesliydi. Özellikle de Tayita'nın bilimsel konuşmalarından çok etkilenmişti. Çoğu akşamlar onu ve Meren'i yemeğe davet ediyordu. Tayita sonunda niyetlerinin güneydeki bataklıklara gitmek olduğunu açıklayınca Nara ciddileşti. Kimse bataklıkların ötesinde topraklardan geri dönmedi. "Ben oranın dünyanın sonu olduğuna ve gidenlerin kenardan boşluğa sürüklendiğine inanıyorum." Sonra alelacele daha iyimser bir sesle konuşmaya başladı. "Bu adamlarda Şahin mührü vardı ve görevleri için onları yüreklendirmesi gerekirdi. Tabii, pekala siz de dünyanın ucuna kadar gidip sağ salim dönen ilk insanlar olabilirsiniz. Adamlarınız güçlü ve yanınızda büyücü var. Tayita'ya başını eğdi. Sizin için başka ne yapabilirim? Sadece istemeniz yeter, biliyorsunuz. Bize yol gösterecek yerli rehberler var mı elinizde diye sordu Tayita. Ah, evet dedi Nara. Oralardan bir yerden gelmiş adamlarım var. Hangi kabileden olduklarını biliyor musunuz? Hayır, ama hepsi uzun, çok kara ve garip dövmeleri olan adamlar. O zaman Şilluk olabilirler dedi Tayita. Memnun olmuştu. Göz sırasında General Lord Tanus Şilluklardan asker almıştı. Akıllı ve söz dinleyen adamlardır. Ne kadar neşeli görünseler de korkusuz savaşçılardır hepsi. Onları çok iyi tarif ettiniz dedi Vali Nara. Kabileleri her neyse buraları gayet iyi bilirmiş gibi görünüyorlar. Aklımdaki iki adam orduya yıllarca hizmet vermiş ve az da olsa dilimizi öğrenmiş. Sabah olunca size yollarım onları. Şafakta Tayita ile Meren odalarından çıkınca iki siyah adamın avlu duvarının dibine çömelmiş olduğunu gördüler. Ayağa kalktıklarında Meren'den uzun olduklarını gördüler. Sırım gibi güçlü bedenlerinde rengarenk dövmeler vardı ve üzerlerine sürdükleri yağ nedeniyle parlıyorlardı. Hayvan postundan kısa etekler giymişlerdi. Ellerindeki uzun mızrakların ucunda kemikten oyulmuş bıçaklar vardı. Tayita, akıcı bir Şilluk diliyle, "Sizi görüyorum, adamlar," diye selamladı onları. Adamlar sadece savaşçılar arasında kullanılan bir onurlandırma sözcüğüydü ve bunu duyunca ikisinin de yakışıklı yüzlerinde parlak birer tebessüm belirmişti. "Seni görüyorum yaşlı ve bilge adam," diye daha uzun olan cevap verdi. Bunlar da saygı belirten sözcüklerdi. Tayita'nın gümüş sakalı adamlarda derin bir etki uyandırmıştı. "Ama nasıl oluyor da dilimizi bu kadar iyi konuşuyorsun?" Tayita bu kez, "Aslan ciğerliği duydunuz mu hiç?" dedi. Şilluklar, ciğerin bir erkeğin cesaretinin bulunduğu yer olduğuna inanıyorlardı. "Hao, hao!" diye heyecanlanmışlardı. Bu, Lord Tanus'a hizmet ederken ona takmış oldukları isimdi. "Büyük babamız aslan ciğerliğiyle konuşmuş. Biz de kuzeniniz. Doğudaki soğuk dağlarda onun için çarpışmış. Aslan ciğerlinin tüm savaşçıları babası olduğunu söylemişti bize." "Aslan ciğerli benim kardeşim ve dostumdu," dedi Tayita. "O zaman sen sahiden yaşlısın. Büyük babamızdan bile yaşlısın." Daha da etkilenmişlerdi. "Gelin, gölgede oturup konuşalım." Tayita adamları avlunun ortasındaki büyük incir ağacının altına götürdü. Birbirlerine yüzleri dönük olarak çepeçevre oturdular ve Tayita onları soru yağmuruna tuttu. Konuşan büyük kuzendi. Adı Nakanto'ydu ve Şilluk dilinde hızlı mızrak demekti. "Çünkü savaşta çok adam öldürdüm." Övünmüyor, sadece bir gerçeği dile getiriyordu. "Kuzenimin adı boyu kısa olduğu için Nontu'dur." "Her şey göreceli," diye kendi kendine gülümsedi Tayita. Nontu, Meren'den bir baş daha uzundu. "Nereden geliyorsunuz Nakanto?" "Bataklıkların ötesinden." Çenesiyle güneyi işaret etti. "O zaman güneydeki toprakları iyi bilirsiniz. Oralar bizim yurdumuz." Bir an hüzünlenir gibi olmuştu. "Beni yurdunuza götürür müsünüz?" "Her gece rüyamda babamın ve büyük babamın mezarına gidiyorum," dedi Nakanto yumuşak bir sesle. "Ruhları seni çağırıyor," dedi Tayita. "Sen anlıyorsun yaşlı adam." Nakanto büyük bir saygıyla Tayita'ya bakıyordu. "Kübi'den ayrılacağınız zaman Nontu ile ben yolu göstermek için sizinle geleceğiz." Atların ve binicilerin yeniden yola çıkacak hale gelmesi için iki dolunay geçti. Yola çıkışlarından önceki gece Tayita rüyasında her renk, biçim ve boyda muazzam balık sürüleri gördü. "Beni diğer balıkların arasında saklanırken bulacaksın. Fen'in tatlı, çocuksu sesi rüyasında yankılanıyordu. Seni bekliyor olacağım. Şafak'la birlikte mutlu duygular ve yüksek beklentilerle uyandı. 21. ayrımın sonu, sayfa 167, devamı 22. ayrımda.